Ayrım 9.
Nevni padişahın böyle aniden düşüncelere daldığı zamanlarda hiç ses etmeden oturuyor, yalnızca varlığıyla onu destekleyerek bekliyordu. Ulu hünkârın da sıradan bir insana dönüştüğü, sıradan bir ölümlü misali bir başkasına sığınmak istediği gizli anlar vardı. Şimdi de hünkârın birden alçak sesle bir ilahi söylemeye başlaması onu şaşırtmamıştı. Ahmet Han sanki kendisiyle bir hesaplaşmaya girişmişti, içinden geldiği gibi söylediği ilahisinde Tanrı'nın sırrına ermekte acele etmemekten yakınıyor, gönlünü gizli hazinelerden haberdar olmamakla, nefsiyle mücadele etmemekle suçluyordu kendini acımasızca şiirlerinde kullandığı Necip takma adıyla. Ey gönül gaflettesin, insaf kıl aya niçün, sırrımı taya vukufa hiç tacil etmedin. Ey gönül bir demlebi ikbal ile misli Necip, guşe-i seccade-i irfanı takbil etmedin. Sanki itiraflarını dizelere dökünce vicdanını rahatsız eden düşüncelerden kurtulmuş, her zaman olduğu gibi tarihi güç bir rahatlama duymuştu Ahmet Han. Devni padişahın içindeki o şen adamın, hevesle bu dünya nimetlerinin tadını çıkaran adamın kısa sürede geri döneceğini biliyordu. Sessizce, beğenisini belli edercesine başını önüne eğdi. Gereğinde konuşmadan anlaştıkları için minnet duydu musahip. Bir yorum yapmanın sırası olmadığının farkındaydı. Bir süre sessizce oturdular. Aşağı bahçedeki beyaz ve mavi sümbülleri seyrederek, hafif esintinin getirdiği nefis kokularını içlerine çekerek. Sohbet arkadaşı sonunda konumunun verdiği deneyimi kullandı, hükümdarı keyiflendirecek soruyu sordu. Sümbüller hep yeni dikilmiş olmalı devletli hünkârım, soğanları nereden gelir? Ahmet Han tam Nevmi'nin beklediği gibi hevesle cevapladı. Maraş'tan getirilen ak sümbüller ile gök sümbüllerdir bunlar, her sene pek ihtimamla dikilir nazeninler. Sanki nazlı cariyelerden söz eder gibi konuşmuştu Sultan Ahmet, nadide sümbüllerine gözleri parlayarak bakarken. Bulut gelip geçmişti. Şimdi karamsar düşüncelere kapılmanın zamanı değildi. Dün geceki mehtap sefası yeni bir şarkının ilhamını vermişti padişaha. Hemen kaleme almalı ve sonra musiki şinasları çağırtıp üzerinde çalıştırmalı. Şarkının içinde bir parça hüzün de olacaktı kaçınılmaz. Levni ile Ahmet, hünkâra öğüt vermek. Şevketli padişahım, size layık bir eser takdim etmek pek zordur, bilirim. Bu mütevazı manzumemde hüner meydanında bir nasihat damlasını özümle hasbihal ederek arz etmeye gayret ettim. Eğer sürçülisan ettimse, dilerim affola, dedi Levni. Yine sıra dışı bir işe kalkışmış, kendi düsturlarını atasözleriyle yükleyerek derlemiş, bir atalar sözü destanı yaratmıştı. Hem de divan sahibi şairlerle yarışan diğer şiirlerindekinden çok farklı, çok yalın bir halk dili kullanarak, bir halk şairi tanımlamasını sonuna kadar hak edercesine. Sözünü esirgememişti şair. Manzum destanın içinde padişah da dahil, dünyasal zevkleri ve çıkarları baş tacı eden herkese göndermeler ve ince bir eleştiriyle bezenmiş öğütler vardı. Levni'nin tüm idealleriydi bu destanda dile gelen. Aslında herhangi bir zamanın malı olamayacak bir destandı bu. Ama zevk ve sefanın en incelmişine ulaşmaya çalışırken, aşırı harcamanın ve de rüşvetin giderek sıradanlaştığı bir ortamda söylenmiş olması rastlantı değildi. Bu dizeler, olumsuzluklardan ızdırap duyan, ince bir zekası ve nükte anlayışı olan birinin içini dökmesiydi. Tut atalar sözün, kalbi selim ol, gönülden gönüle yol var demişler. Gider yavuzluğun, tabı halim ol, sert sirke kabına zarar demişler. Çün bildiğin alçağa akmaktadır su, kamilin cehile nasihatı bu, iktidarını gözet, olma abeskü, birdir ikrar ile iman demişler. Her kâra uzatma elin eteğin, yelkovana döner ahır emeğin, nitekim göllerde şaşkın ördeğin, başın korkucundan dalar demişler. Aldanma cihanın sakın varına, düşmeye gör anın ahüzarına, bugünkü işini koyma yarına, yer yıkıldığı gün tozar demişler. Ben de astım bu arsaya bir koyun, meydanı hünerle gel sen de soyun, feleğin zoruna dayanmaz oyun, kati zor oyunu bozar demişler. Akl erişmez bu feleğin işine, türlü gailesin alma başına. İbretle nazar kıl loru kuşuna, evvel ölçer sonra yutar demişler. Çoktur bu alemde boşa yelenler, kande bilenler ile bilmeyenler. Eskiden adettir dağdan gelenler, bağda olanları kovar demişler. Dediler bu pendi sordumsa kime, tuz ekmek bilmeze müşkilin deme, kül kömür ye, namert lokmasın yeme, gün olur başına kakar demişler. Abestir her vara yuva koşanlar, gâhi doğru gâhi eğri aşanlar, ağlamak ne demek kendi düşenler, iki gözden bile çıkar demişler. Arz eyle bu pendi kendi özüne, dost addetme her güleni yüzüne, incinme dostunun doğru sözüne, doğru söz insana batar demişler. Eski mesellerle eylersen amel, kırkların yerine olursun bedel, usulü maniyi bilmeyen eçel, solağına davul çalar demişler. Bir mürşidi kamil bulmayanlara, pirler nasihatin almayanlara, sözünün ispatı olmayanlara, bir dipsiz kile boş ambar demişler. Eşek at yanına koşulsa göre, huy alır huyundan ol göre göre, hizmet eyler isen eyle bir ere, su aktığı yere akar demişler. Çarsu-i dehirde nice toz kopar, ol vakti gözeten çok takiye kapar, helalzade gelir pazarı yapar, haramzade pazar bozar demişler. Adeti hak budur ezeli abad, kul kula sebeptir ey dili naşat, bâye geda hizmet etmekten murat, bal tutan parmağım yalar demişler. Dilden ister isen gıllü gış gide, meta-ı razını açma haside, kıyma müşteriye az al faide, alan da satan da umar demişler. Yar ile ettiğin kavle ver karar, kâr etmezsen bari eyleme zarar, aza kanaat et, olma tamakâr, ucuz satan tizcek satar demişler. Kanaat halkasın bırakma elden, elinden çıkmasın der isen dümen, deve ahu gibi boynuz isterken, iki kulaktan da çıkar demişler. Güneş balçık ile sıvanmaz ey dil, bize banda olsa bellidir kamil, kendinden gayriyi beğenmez cahil, kendi çalar, kendi oynar demişler. Talibi marifet çekerse emek, yürük at arttırır yemin giderek, şaire ses ile sazü söz gerek, yalınız taş olmaz duvar demişler. Hileyi iltikap etme, kıl hazer, desinler sana bir er oğludur er, sen ilin kapısın kakarsan eğer, il de senin kapın kakar demişler. Kuyu dilaraya eylersen akın, zinhar gafil olma etrafa bakın, karda yürü izin bildirme sakın, İloğlu ariftir, duyar demişler. Takdir-i Mevla hep gelir ne çare, hicranı aşk ile pare pare, ne giderse gitsin visali yare, yek vuslat hezeran dinar demişler. Gerek şakı olsun gerekse sait, kerim kereminden eylemez tebit, böyledir Mevla'dan kesmesen ümit, gün doğmadan neler doğar demişler. Nevni nasihati pirlerin böyle, durul bu emsalden nazm ile söyle, meydanı hünerde ağırlık eyle, ağır bassa yeğni ağır demişler. Padişah yüzünde hafif bir gülümseme, kara gözlerinde yanıp sönen pırıltılarla dinlemişti manzumeyi. Sonra da yerinden sessizce kalkıp Levni'yi alnından öpmüştü. Bir padişah kuluna bağışlanacak en yüce davranıştı. Ender görülen bir beğeni ifadesiydi bu. Levni o güne kadar aldığı maddesel ihsanların da en büyüğünü aldığını fark etti. Ertesi gün Ahmet Han'ın yolladığı içi altın dolu keseyi açtığında, hükümdarın kendi parmağından çıkarıp verdiği ve sol elinin serçe parmağına tam uyan iri oval zümrüt yüzük ise Levni'nin ömrü boyunca taşıyacağı en değerli yadigar olacaktı. Levni ile Ahmet. Padişah kimdir aslında? Neleri yapabilir de neleri yapamaz o? Güçlükler karşısında yılmayan bir kişilik olarak tanımlanamazdı Sultan Ahmet. Sorunlarla, gerçek sorunlarla karşılaşmak hiç ona göre değildi ve İbrahim Paşa'nın kendisine sunduğu rahat ortamı bozmak en son yapacağı işti. Sevgili damadı ve sadrazamı, olağanüstü yetkilerini ve zekasıyla desteklenen kudretini kullanarak yönetiyordu devleti, sarayı, halkı, hazineyi, kendisini. Ama Cihan Padişahı, devletli hünkâr Sultan Ahmet Han, vicdanıyla baş başa kaldığında zaaflara teslim olmanın, kolayı seçmenin verdiği ağırlıkla eziliyordu. Çıkış yolunu bir söyleşi sırasında derdini açtığı sevgili müsahibi Levni Çelebi bulmuştu. Nasıl da derinden, nasıl da kolayca anlıyordu kendisini. Sanki kendi düşünce yolunu izliyordu görünmez güçlerle. Bir zorunluluk olmadan nefsini denetlemek, yalnızca kendi saptadığı zamanlar uygulasa da katlanılması güç olmayan ve sonuçta doyurucu bir yoldu. Padişah ile Nakkaş'ı yalnızca Levni ile Ahmet olarak bu oyunu giderek geliştirdiler. Yaptıkları dervişlerin seçtiği yaşamdan esinlenmişti aslında. Ama zamanıyla ölçüsü kendi elinde olduktan sonra dervişlerinki gibi abartılı acılar çekmeden kendini denemek kabul edilebilir bir şeydi. Sonunda şehvete karşı koyabilmek kadar öfkeye egemen olabilmekte Levni ile Ahmet'in kendilerini sınamaktan hoşlandıkları bir oyun haline geldi. Sultan Ahmet, gelecekte deniz misali kabaran öfkesine ve uçurum kadar derin hayal kırıklığına gem vurmayı başarmanın kaderi olacağını bilemezdi. Uzaktan yalnızca dünyasal zevklere olan düşkünlüğüyle tanınan padişahın, nefsini bilinciyle yenme merakını yalnızca Levni tanıyordu. "Hünkârım," dedi Levni, "zat-ı âlinizin yapmaya muktedir olup da başkasının yapamadığı pek çok iş var. Her kulunuzun malumudur. Bense herkesi yapabildiği ama ve lakin sizin yapmanıza imkan bulunmayan işleri düşünürüm. Düşündükçe bunların çokluğu beni tekrar düşündürür." Nakkaş padişahın şikayet edecek birçok şey bulacağından emindi. Ama yine de Sultan Ahmet'in cevabı bu sahibin gülümsemesini pek güçlükle bastırabilmesine yol açtı. "Has odada hizmetimi gören iç ağaları pek çoktur. Nereye gider isem gideyim asla peşimi bırakmazlar. Misal, şalvarımı giyerken kaç göz beni seyreder bilir misin? Geçenlerde İbrahim Paşa'ya yazdım. Lisan-ı münasip ile silahdar ağayı uyarsın diye. O da 3-4 hizmetkarı tutup gerisinin odayı terk etmesini temin etti nihayet. Artık daha rahatça giyer çıkarırım iç donumu." Padişahın yaşamındaki kısıtlamalar en serbest olduğu düşünülen konuda kadınlar konusundaydı aslında. Haremine girecek kadınları kendi seçmiyordu. Ya annesi veya kız kardeşi bir kızı beğenip uygun görerek haremine yollayacak, bir paşası ganimet olarak padişaha armağan edecek ya da görevli kişilerin imparatorluğun çeşitli yerlerinden beğenip satın aldığı pek genç yaştaki cariyeler arasından yetişip kendini gösterebilenler bu onura ulaşacaktı. İstediği kadını seçip onunla kalmakta özgürdü ama onunla tümden yalnız kalamazdı. Kendi güvenliği ve doğacak olası bebeğin kökenin kesinliği için bir kalfa kadın yatağın perdesinin ardında beklerdi hep. Böylece kiminle yattığı da kolay kolay gizli kalamazdı. Zamanla tüm bunlara alışmak olasıydı elbette. Üzerinde uzun uzun düşünmemek koşuluyla. Kadınlarıyla ilgili bir başka kısıtlamaysa dostlarının, ki onlar erkeklerdi, bulunduğu eğlencelerde bu kez kadınlarının yanında bulunamamasıydı. Yapamayacağı şeylerden biri de tam anlamıyla yalnız kalmaktı. Yıkanmak ve giyinmek dahil her şeyi, tek amaçları kendisine hizmet etmek olanların yardımıyla gerçekleştirebilirdi ancak. Buna karşılık yemek yerken sofrasında mutlak bir yalnızlık içindeydi her zaman. Çevresinde dolanan pek çok kişi yalnızca hizmet için orada olurdu, yemeğine refakat için değil. Buna mukabil sadece ve sadece size mahsus olan işler mevcuttur sevgili sultanım. Misal, sarayın alay meydanını sadece siz atla geçebilir, harem kapısından atla girebilirsiniz. Sadece sizin adınıza para bastırılabilir Osmanlı ülkesinde. Hiddetlendiğinizde bir kulunuzun kafasını kestirebilirsiniz. Padişah ile musahibinin arasına bir sessizlik düştü. Sarayın sınırları içerisinde sevişmeye hakkı olan tek kişi oluşunu, bunu her gün başka bir kadınla yapabileceğini ve sayısız çocuk sahibi olabileceğini dile getirmediler. Hazineyi açtırmak,
kullarınızı sevindirmek, büyük şenliklerin tertibine müsaade etmek de size mahsustur. Bu sahip kendine göre en önemlisiyle tamamladı padişahın kudretin sınırlarını. Ve cümle sanatkarlara, mimarlara, emsalsiz binalar ısmarlamaya, hattatları, şairleri, musiki şinasları, nakkaşları hudutsuzca teşvik etmeye, nevzuhur eserlerin meydana gelmesini temin etmeye de muktedirsiniz sultanım. Sultan Ahmet gülümseyerek dinlemişti bunları. Belli ki hoşlanmıştı bu küçük oyundan. Bir de yapmamın yakışık almadığı, hatta murat etsem de yapamayacağım ameller vardır levniyim. Mesela pek arzu etmeme rağmen sefere çıkmaktan mağda yabancı diyarlara gidemem. Kendi memleketimde bile tebdil de olsa tamamıyla yalnız başına gezemem. Uzaktan takip eden muhafızlarım olacaktır daima. Levni o an padişaha bir gün sıradan bir kişi olarak gerçek bir İstanbul gecesi yaşatmaya karar verdi. Sultan Ahmet yakınmalarını sürdürüyordu. Ve kimsenin şahsım hakkımdaki samimi fikrini bilemem. Yo, itiraz etmeye kalkma sevgili müsahibim. Böylesi bir münakaşaya girişmek arzu etmem. Zaten malumundur, kimse benimle kavga etmeye de kalkışamaz. Müsaadenizle sultanım, size bir yapılamazı daha söyler isem keyfinizi kaçırır mıyım bilmem. Ama bu sizin hükümdarlığınızın bir diyetidir sanki. Birader ve yeğenlerinizle gönülden samimiyet kuramazsınız haşmetli padişahım. Zira onlar size birer rakiptir, saltanat ortağıdır. Musahibinin son sözleri içine işledi Sultanahmet'in. Pek ihtimal vermese de içini kemiren kaygıdan kurtulamıyordu. Acaba musahibi bir şeyler sezinliyor olabilir miydi? Levni ile Şebsefa'nın sureti. Sağ olup bu asra ereydi Ferhat, imtihan olmayı ben istemezdim. Levni, sazendeleri betimlediği resimde en öne yerleştirdiği tambur çalan nazenini, güzeller güzeli Şebsefa'yı birkaç kez daha görmüştü perde arasından. Kağıthanedeki karşılaşmalarından sonra bir kez İbrahim Paşa'nın Beşiktaş'taki yalısında, iki kez de ders almaya gittiği evde. Hünkârın sevgili kızı, Sadrazam'ın karısı Fatma Sultan'a hizmet eden, onu eğlendiren cariyelerden biri olan Şebsefa, tambur dersi almak için yaşlı üstad Salih Efendi'nin evine elbette harem ağalarıyla geldiğinde olmuştu bu. Genç kızı çevresinde diğer musiki şinas kızlarla hayal ederek yapmıştı bu resmi Levni. Şebsefa'nın adını aldığı akşam sefası çiçeği kadar nazik, hoş kokulu, uzun süreli değil, geçici, sanki onu tutsan da elinden kaçıverecekmiş gibi uçucu bir görünümü vardı Levni'nin betimlemesinde. Ebruli bir akşam sefası gibi güzelliğinin farkında olmayan, alçak gönüllü, abartısız ama yine de gösterişli duruşu onu daha da çekici kılıyordu. Diğer üç kızın ayrık kaşlarına karşın Şebsefa'nın ortada birleşen kaşları, daha tombulca ve uzun beyaz boynu, minik dudaklarındaki belli belirsiz gülümseyiş, hatta diğerlerinin saçlarındaki iri karanfiller yerine taktığı tek lale onu diğerlerinden ayırıyordu sanki. Şebsefa'nın yanında oturan, daire çalan taze de gizli bir hayranlık ve hatta saygıyla gözlerini Şebsefa'ya dikmişti resimde. Onun kırmızı giysilerine karşılık Şebsefa'nın elmas beyazı entarisi, ince yollu şalvarının üzerine düşen saydam bürümcük gömleği yalınlığıyla içindeki güzelin çekiciliğini vurguluyordu. Diğer kızların giysileri boyuna kadar kapalı olduğu halde Şebsefa'nın dolgun, yuvarlak göğüsleri neredeyse tümüyle entari yakasının derinliğinden taşıyordu. O ise sanki tüm bunlardan habersiz. Mızrabı büyük bir zarafetle tellere vuran elinin baş parmakları ile serçe parmaklarına taktığı yüzüklerle beyaz bileklerini süsleyen altın toplu bilezikler bile esrarlı bir cinsellik iletiyordu izleyene. Kınalı zarif parmaklarıyla ustaca ama kayıtsızca çalıyordu tamburunu Şebsefa. Başındaki sırmalı yemeniye iliştirdiği tek bir kızıl laleyi hafifçe titreterek. Zaman durmuştu izleyende dokunma isteği uyandıran bu resimde. Ya da yüzyıllarca sürecekti bakışını her değdirene Levni'nin aşkını söyleyerek. Sazendelerin bulunduğu yerin üzerine bir koruyucu gibi çevreleyen mermer kemerin iki yanındaki damarlar birer küre biçiminde toplanmış, sanki sürekli hareket eden, birbirine benzer ama ayrı iki dünyayı, Levni'nin dünyası ile Şebsefa'nın dünyasını simgeliyordu. Aslında nakkaş resme geçirdiği bazı incelikleri yalnızca kendisi için yapmıştı. Başkalarının fark etmesi için değil ama içindeki sanatçı yine de anlaşılmayı bekliyordu bir yandan. Sultanahmet Han bu resmi uzun uzun seyredip suretin ötesini okumuşçasına Levni'nin gözlerinin içine bakmıştı. Bu tasvirde öndeki tamburi dilberin senin gönlündeki aksi sedası pek aşikardır Levni. Hikayesini bilmek murat eylerim. Bu suale cevap müşküldür sultanım. İtiraf etmek mecburiyetindeyim ki benim gözlerime aslında haram olan bu güzeli önce kağıthane mesiresinde sonra da başka bir hanede onu uzaktan da olsa görmek için fırsatlar hazırladım. Lakin resimdeki gül yüzlü canan daha çok benim Şebsefa adlı bu güzeli hayal etmemin neticesinde fırçamda vücut bulan bir peri kızıdır. İhtimal ki asıl Şebsefa'yı Frank nakkaşları misali karşıma otursam da suretini kağıtta zapt etseydim. Gönlümün sırrını böylesine ifşa eyleyemez idim. Nakkaş şaire dönüşüyordu bir anda ya da tersi. Ama erişilmez sevdayı aramanın hayalimdeki yârimi asla kavuşamayacağım melek simalı dilberi resmetmenin, aşıkların piri Ferhat'ın imtihanından geçmenin sahici saadeti vücuda getirdiğini anladım sultanım. Rahı aşktan levni kârımız icat, biz eyledik dağı dağ üzre bünyat. Sağ olup bu asra ereydi Ferhat, imtihan olmayı ben istemezdim. Levni'nin yeni yazdığı şarkının bir dörtlüğüyle bağladığı cevabı padişahı hoşnut etmiş, içindeki garip sıkıntıyı dağıtmıştı. Levni ile Şebsefa. Mutluluğun aslı hayallerde mi? Levni atlas perdeyi kaldırdı, içeri girdi. Karşısında bir gün önceki resminde betimlediği Şebsefa duruyordu. Sanki hayali canlanarak karşısına gelmişti. Padişahı ihtimal onu sınamak üzere ya da belki yalnızca değerli bir armağan olarak sanki Levni'nin nakşından fırlayan bu güzelin kızı Fatma Sultan'ın sarayında Levni ile baş başa kalmasını sağlamıştı. Birbirinden iyice ayrık duran iri yeşil badem gözlere karşılık ortada birleşen yay biçimli kaşlar, minik kırmızı dudaklar, tombul gerdanlı uzun boynunu çerçeveleyen simsiyah uzun saçlar, gamzeli, dolgun pembe yanaklar ve incecik, neredeyse kırılgan beyaz eller. Her şeyden önce de hem masum hem de fettan bakışlar. Bir gece önce padişahla konuştukları geldi Levni'nin hatırına. İnsan isterse her koşulda nefsine hakim olabilir miydi? Olmalı mıydı? Yoksa bu bir günah değil, Tanrı'nın insanlara bağışladığı mucizevi yetenek miydi? Padişaha bunu yapabileceğini söylediğine pişman olmuştu. Bu arada genç kadın en masum ya da en baştan çıkarıcı, aynı duruştu çünkü, duruşuyla entarisinin derin göğüs açıklığından neredeyse fırlayan hazinelerini daha da vurgulamak ister gibi hafifçe öne doğru eğilerek bol eteğini düzeltti.